Ayrım 3. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 37. Ekim. Aynı günün akşamı. Mert, kuklamı al bunu daha hatırım için iç deyip bir kadeh daha susuz rakı koydu genç adamın önüne Poyraz. Hoşuna gitmişti. Onca çıt kıldım tavrın altında bir yerde susuz rakıları ard arda sıralayan biri vardı. ''Yok mu bu evde müzeyenden bir şeyler? Ne olan bu çalıp duran?'' diye sordu Mert. ''Hiç dinlemedin mi? Timur Selçuk, karantinalı Despina'yı söylüyor.'' diye yanıtladı Poyraz. ''Ayrıca ulan mulan ne biçim konuşuyorsun? İyice sarhoş oldun ha?'' deyip güldü. Kendi de çakır keyifte oysa. ''İster ulan derim, ister ayol derim, ister hoy nakinta nakula derim. Ben keyfim ve bir de kahyası bilir. Despina da sana benzer ulan.'' deyip yere devrildi Mert. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına, çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna, titreşir kadehler, camlar kırılır alkışlardan, Mamer Bey'in gözdesi, karantinalı Despina. Poyraz'ın dedesi Atan Bey'den, Yadigar apartmanı ararken girdiği antikacılardan birinden aldığı pikapta, Timur Selçuk'un çılgın yorumu, piyanosu ve Atilla İlhan'ın muazzam şiiri vardı. 1.90'lık Mert'in yere kapaklanışı da muazzam olmuştu. Neyse ki alt kattaki daire boştu. Poyraz Mert'i banyoya kadar sürükledi, daracık kotunu çözüp güçlükle çıkarttı. 3 saat öncesine kadar tanımadı bu gence karşı tuhaf bir yakınlık duymaya başlamıştı. Alkolün etkisi diye düşündü. Misafirinin üstünü değiştirmeye devam etti. Mert'in kuru kafalı silip donuyla atleti takımdı. Gömleği çıkarınca fark etti Poyraz. Kot gömlek ve kot pantolonu koridorun ortasına fırlatıp buz gibi suyu açtı. Mert'i duşun altına itip düşmesin diye de tuttu. Çapkın gülüşü şöyle faytona binişi Cordelia'dan, ne kadar başkaydı her kadından, her bakımdan. Sınırsız bir mutlulukta uyuturdu Muammer Bey'i, ustalıkla damıttı o tantanalı aşklarından. Pikapta Despina, duşta Adonis'le Eros. Ulan Adonis miydi, neydi adın? Çıkart beni şu sudan, iyiyim ben, iyiyim de niye donumlu atletimle yıkıyorsun manyak beni? Nasıl kuyacak sonra? Gitmem lazım benim deyip atletini ve donunu çıkardı bir hamleyle Mert. Poyraz kala kaldı. Yunan heykellerine asıl benzeyen şey tam karşısındaydı. Boreas, Atina'da okuldayken kendinden yaşça büyük oğlanları arkadaş edinmiş, 18. doğum gününü onların sıkça gittiği bir kulüpte eğlenerek noktalamış, babasından uyarı almış ama askerlikten önce hiç kimseyle birlikte olmamıştı. Bu genç adam 19'unda askerliğini Türkiye sınırında yapmış, aylarını silah arkadaşlarına Türklerin düşündükleri gibi insanlar olmadığını anlatmakla geçirmişti ve tabii bir de erkek cinselliğinin bilinmeyenlerini keşfetmekle. Yunan vatandaşıydı hala Boreas Portokaloglu. 20 yaşında tanıştığı İstanbul'da hemen hemen her yıl birkaç işe girip çıkıyor, annesini görmeye yazları bir iki haftalığına Atina'ya gidip dönüyordu. Bulduğu işler çoğunlukla Yunancası ile ilgiliydi ama gönlünde yatan Yeşilköy'de bir meyhane açıp işletmekti. Üniversiteye gitmeyi hep ileri bir tarihe ertelemişti. Dersleri hiçbir zaman çok parlak olmamıştı zaten. Poyraz 8 yıl içinde Atan Bey'in apartmanını ve dükkanının izini de sürmüştü her fırsatta ama artık İstanbul 1964'teki İstanbul değildi. 1988 Atina doğumlu Boreas'ın İstanbul'da peşine düştüyse sadece dedesinin mirası değil, aynı zamanda kendi geleceğiydi. Poyraz 21'inde Atina'dan İstanbul'a taşındıktan bir yıl sonra Sultanahmet'te bir hamamda bir erkekle göz göze gelmişti. Bu tür bir bakışma askerlikten beri ilk kez başına geliyordu. Hamamın eğreti bir perdeyle örtülü tıraşlığındaki acemi seks denemesi tellağın baskınıyla yarım kalmıştı. Göbekli tellak, sizi polise vereceğim namussuzlar dediği gençleri önce soğuklukta bekletmiş, sonra yeniden tıraşlığa götürmüş, biraz izleme ve 5 dakikalık bir elle muamele karşılığında ikisini de serbest bırakmıştı. Bir daha hamamlara gitmedi Poyraz. Atina'da yazları gittiği sauna hamamdan sayılmazdı. İstanbul'da barlara gitmeyi de sevmiyordu. Zaten 6 yıl önce barda tanıştı Hakan'la, 5 yıl boyunca aynı evi paylaşmış, 5 yıl Hakan'la battaniye altında film seyrettikleri hafta sonları yaşamış, sevgilisini Atina'ya gittiği geçen yaz bir sürpriz yaparak şaşırtmak istemişti. Ağustos'un 5'inde döneceğim deyip bir gün erken gelmişti İstanbul'a Poyraz. Havalimanından eve heyecanla koşmuş, kapıyı açmış, sürpriz sevgilim ben geldim işte dediği anda asıl sürprizi o yaşamıştı. Hakan mutfak tezgahının üzerinde pantolonunu toparlamaya çalışıyor. Yerdeki çıplak Alman turist ise hiç istifini bozmuyordu. O değil de bu tezgahta daha geçen ay elleriyle Hakan'a mezeler hazırlamış, barbunya ayıklamıştı Poyraz. En çok ona yanıyordu. İşgal alt üst etti nasıl da İzmir'de her şeyi. Öğrendi kullanmasını Despina bu yanlış geceyi. Körfez'de parıldayan Yunan zırhlılarına karşı Miralay Zafiru ile İspilandit Palas'ta sevişmeyi. Mert, ay sustur ne olursun şu müziği, başım zonkluyor dedi. Poyraz sesi biraz kıstı yalnızca. Haydi gel iyice kurulan biraz uzan. Nereye gideceksin bu saatten sonra? Kal işte bende diyerek Mert'e bir havlu uzattı. 21 yaşındaki dal gibi delikanlının ıslak ve çıplak vücuduna bakmaya kıyamıyor muydu, yoksa ters bir tepkiyle karşılaşırım diye mi korkuyordu? Galiba her ikisindendi. İkisi birden ıslandı bunların. Bana atlet ve don ver de gidip yiyeyim Adonis. Kızlarla aram zaten limoni. Beni kovmaya bahane arıyorlar. Bak üzerine kalırım sonra dedi Mert. Poyraz öğlen içilen biraların üzerine akşam yuvarlanan rakıların etkisini alkole fazlasıyla alışık kendi bünyesinde bile iyiden iyiye hissetmeye başlamıştı. Kalk kalk gitme bu gece anlıyor musun beni dedikten sonra pikaba ilerledi. Gemi sinyallerinin gece bahçelere yansıması, havuzda Samanyolu'nun Hisar Buselik şarkısı, demlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey'in olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması. Şarkı başa döndüğü sırada kapı çaldı. Bülbül sesli zil taktırmıştı ev sahibi Emrullah bu dairesine. Öttü durdu Bülbül. Poyraz kapıyı açtı. Karşısında Belkıs abla vardı. Canımı hiç rahatsız etmek istemezdim ama şu öğlen benim yanımda gördüğün kızcağız var ya, biraz bende misafir kalacak. Çorba yaptım, buzluktan kıymamı da çıkarttım. Ne görsen beğenirsin, kıymayı köfte yapacak ekmek içim kalmamış. Rica etsen biraz ekmek var mıydı acaba? Mutfağına bir bak kurban olurum. Nergis gündüzün yorgunluğuyla Belkıs ablanın gösterdiği çek yatta kıvrılıp uyuyalı bir saat oluyordu oysa. Kıtmir su eve yatıya gelen misafirin ayak ucuna çıkmış, o da uykuya dalmıştı. Belkıs ablanın dolabına geçen bayramdan beri kıyma girmemişti. Onun telaşı sabah kahvaltıda masaya koyacak ekmeğinin bile olmamasındandı. Misafirine sabah ne ikram edeceğini düşünmekten uyku tutmamıştı Belkıs Karaoğlu'nu. Sadece ekmek istemeyi dotanınca bu pembe köfte yalanını uydurmuştu işte. Poyraz halden anlardı. Belkıs ablayı da çok severdi, bozuntuya vermedi. Sigaran da bitmiştir senin abla. Bende de misafir var. Markete gidecektim şimdi. İstersen gel beraber gidelim. Eksiklerimizi alalım. Bu sefer benden olsun. Deyip içeri seslendi. Mert sana söylemeyi unuttum. İnternetten kontrol ettim demin. Beklediğim havale yapılmış Atina'dan. Biz komşumla markete kadar gidiyoruz. Sen sakın bir yere ayrılma. İstediğin bir şey var mı? Mert Poyraz'ın yatak odasında lavanta kokan çarşafın üzerine çırılçıplak uzanmış, üzerine örtecek kalın bir şey aramaya takati kalmadığından odadaki dev beyaz peluş ayıya sarılıp uyuyakalmıştı. Duymadı bile kendine seslenildiğini. Salonda Timur Selçuk çalıyordu. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna. Ekim, aynı akşam saat 21. Marketin kapanmasına bir saat kalmıştı. Poyraz üzerine beyaz paltosunu alıp kapıyı çekip çıktı. Belkıs ablada ise eşofman üstü ve bir de her zamanki yağmurluk. Ne lüzum vardı canım için? Ben köfteyi ekmeksiz de yapardım. Zahmet etmeseydin. Annen mi para gönderdiğini? Evet Belkıs abla, o da olmasa ne yapardım bilmem. Şu kitapçıdaki çeviri işi vardı ya, yattı o iş bu ay. Dönmedi bile adamlar geri. Ben arayıp öğrendim vazgeçtiklerini. Portakal oğlu apartmanı için bu hafta bir kez daha tapuya gideceğim Poyraz'cığım. Bir de avukat arkadaşım var. Ne yapabiliriz bir bakmasını rica edeceğim. Dedenden kalan hakkından sakın vazgeçme. Benim babadan mirası yüksek tansiyondan başka bir şey yok da annemden kalan da sadece 3 bakır tava, onlara bile göz koyuyor namussuzlar bu devirde. Meşhur tavaları bilmez miydi Poyraz? Hakan'la yaşadıkları evden ayrılıp Kısmet apartmana taşındığı günden beri, yani yaklaşık bir yıl içinde en az 20 sefer o tavaların sesiyle bölünmüştü uykusu. Belkıs Karaoğlu yatmadan tavaları beline bağlıyordu. Gerçekten tavaları çalmak isteyenler olduğunu mu düşünüyordu? Yoksa annesinin yanında mı hissediyordu? Böyle yapınca bilen yok. Bu kadın çok mu akıllı? Yoksa deli mi? Bilen yok. Poyraz'ın bildiği tek şey bu kadının iyi bir insan olduğu. ve bir de ara sıra sahildeki parka gidip sattığı el emeği takıların getirisi dışında hiçbir gelirini olmadı. Zaman zaman yemeğe davet ederdi onu Poyraz. Önce nazlanır. Canım için ben hep geliyorum, ayıp oluyor böyle der. Sonra ne pişirdin bakayım diye heyecanla sorardı. Resim yapmaya başladım. Tuvallerime, boyalarıma, fırçalarıma göz dikti ahlaksızlar canımın içi. Emrullah ahlaksızı geçen yine belediyeyi aradı. Neymiş? Benim ev kokuyormuş. Öyle ağır bir koku olsa sen de hissetmez misin ikinci katta? Mis gibi kokar benim Belkıs ablamın evi. Aldırma sen o uğursuza. Ha bu arada öyle benim için avukatla tapuyla falan da uğraşma, hiç yorulma boşuna. Sen onun yerine bana bir resim yapsana. Sana çok güzel bir model buldum. Markete giden yol üzerinde balıkçının yanından geçiyorlardı. Poyraz Belkıs ablanın resminden söz edilince mutlu olduğunu gördü, devam etti. Balıkçıları çiz ablam, balıkçıları. Şarkıdaki gibi geceyi de çiz, doğacak günü de. Kim söylüyordu onu, Selda Bağcan mı? Evet ya, hem ne söylemek. Sen türkü seviyorsun değil mi? Ben türkü de severim balıkta. Geçen bizim Derya'nın ablası bana özel palamut yapıp gönderdi biliyor musun? O kızı hiç görmedim ama adı Deniz olan biri kötü olabilir mi? Belli ki bu kız da iyilerden. Sağ olsun. Bak ne diyeceğim Belkıs abla. Senin bu misafirin daha kalacaksa sen de yarın gece bana gelsenize. Hamsi alayım şuradan, yanına da rakı açarım içeriz. Bilmem, sorayım Nergis'e. Adı Nergis. Çok kibar bir kız. Derim böyle böyle biz içeceğiz. Sen içmek zorunda değilsin. Balık yersin. Poyraz'dan da çekinmene gerek yok derim. Tamam derse geliriz vallahi. Yok olmaz derse onu yalnız bırakamam ama ayıp olur. Senin misafirinde kalacak mı yarın akşamı? Belkıs abla hiç kimseyi yargılamaz. İnsana dair hiçbir durumu yadırgamaz. Kimseyi mahcup etmek istemezdi. En ufak iyiliği unutmaz. Kötülüğe ise tahammül edemezdi. Bu oğlanın kendisine çok iyiliği dokunmuştu. Belli ki eve getirdiği uzun boylu arkadaşına da iyilik ediyordu. Emrullah'a kalsa apartmana giren çıkanın çetelesini tutacaktı. O adam hep mi böyleydi yoksa son yıllarda mı iyice namus bekçiliğine soyundu, ondan emin olamıyordu Belkıs abla. Namuslu geçinen yöneticilerin geçmişte neler yaptığını en iyi o biliyordu. Benim misafir belki sabaha gitmiş olur, belki şu anda evden kaçtı bilmiyorum ama kalırsa onun bir resmini yapmanı isterim. Nasıl diyorlar? Portresini. Deli çocuk, aşık mı oluyorsun bakayım? Çok mu güzel bu arkadaşım? Tam göremedim gündüz telaşla. Poyraz masayı kurup pikabı albümlerden birini taktı. Gecelerden bir gece son kadehten önce Belkıs ablasına nereden gelip nereye gittiğini, ne olduğunu, kim olduğunu tüm detaylarıyla anlatmış. Karşılığında sadece ne güzel yanıtını almıştı. Kendiyle ilgili hiçbir şey anlatmıyordu Belkıs Karaoğlu. En basitinden kaç yıldır yalnızsın sorusuna bile karıştırma, boş ver yanıtını veriyordu. Markete girdiler. Kasadaki kız kapatacağız yalnız dedi. Poyraz birkaç parça alıp geliyoruz hemen lütfen diye yanıt verdi. Kasayı kapatacağım 5 dakikaya dedi kız. Muhtemelen sabah 7'de çıktı, evine dönmek için sabırsızlanıyordu. Poyraz yakışıklı adamdı ve bunun farkındaydı. Zaman zaman bunu kullandığı da oluyordu. İşte tam sırasıydı. Kasiyer kıza süt dökmüş kedi bakışlarıyla baktı. Biraz eğildi ve kızın kulağına yanımda duran annem ve bu akşam ona artık evlenmeye hazır olduğumu, benim için seçeceği gelin adayına hayır demeyeceğimi söylemek istiyorum. Bunu küçük bir akşam yemeğiyle kutlarız diye düşünmüştüm. Evde hiçbir şey kalmamış, yardımcı olamaz mısın acaba Duygu diye fısıldadı. Kasiyer kız, yani Duygu, gömleğin üstündeki kartta ismi yazıyordu. Utandı, yanakları kızardı. Adımı nereden biliyorsun? Haydi çabuk tutun elinizi, tamı tamına 10 dakikanız var dedi. Belkıs abla, sen kahvaltılıkların olduğu reyona git. İstediğini al, ekmeği de unutma. Ben yarın akşam gelirsiniz de yeşillik ve rakı alacağım. Balığı da buradan alacağım. Kasada buluşuruz. Sigaramızı da oradan alırız. 10 dakikamız var. Kahvaltılık da kalmamış bende. İyi hatırlattın. Ne sever ki bu kız? Sucuk da alabilir miyim? Ne istiyorsan al abla. Dedim ya, bugün benden. 10 dakika içinde kasanın önüne 2 koca market arabası dolusu yiyecek ve içecekle geldiler. Duygu tek tek her şeyin barkodunu kasaya okuttu. Kapatmadan 2'şer kutu sigara da verdi. Toplam 295 lira 75 kuruş. Ödeme nakit, kartla? Kartla olacak. Şundan al lütfen Duygu. Yetersiz bakiye diyor. Bir daha deneyebilir misin Duygu? Bu mümkün değil. Poyraz'ın annesini gönderdi ve Poyraz'ın da evdeyken internete girip hesabına yattığını gördüğü para 500 liraydı. Anlaşılan banka ondan önce davranmış, geçen aydan kalan borç taksitini hesaptan kesivermişti. Utanma sırası genç adama gelmişti. Belkıs ablanın eli yağmurun içine eşofman içindeki Bob Marley başlıklı tişörtün altına neredeyse beline kadar inmiş memelerin arasına gitti. Tamam canımın içi, bende var. Su faturasını pazar günü fazladan takı satıp hallederim. Emrullah'a birikmiş aidat borcunu vermeye de hiç niyetim yoktu zaten. Hem ne yapıyor bu adam bizim aidatlarla bilmem, dedi Belkıs abla. Konuyu değiştirmeye çalışıyordu Poyraz. Mahcup oldum Belkıs abla sana da. Şu rakıyı bırakalım bari, deyiverdi. Yalnız tek tek iptal etmekle uğraşamam, vaktim yok. Annenize de abla diye hitap etmeniz çok hoş doğrusu, dedi kasiyer Duygu. Genç adamdan öcünü alır gibi alaycıydı. Yoksulluğu çiz, çaresini de geleceği de çiz ablam, geleceği de. Tamam Poyrazcığım, lafını etmeye bile değmez, dedi Belkıs Karaoğlu. Marketten elleri kolları dolu çıktılar. Bir sigarayı kendine, birini genç adama yaktı. Gözüne bir kola kutusu ilişmişti, yere eğildi, aldı Belkıs abla. Bak şimdi bunu ortasından yarıyorsun, ince şeritler çıkartıyorsun makasla. İster boya, ister böylece kıvır, uç uca ekle şeritler, harika bilezik oluyor. Bir gün gelsene, bana öğreteyim bu sanatı sana da. Yapar birinde şu Duygu'ya hediye edersin. Zavallı kızın belki de hediye veren bir erkek arkadaşı yok. Poyraz iç çekti. Üzüldüm kıza ben de. Kabahat onu aralıksız 14 saat kasada oturtandı. Asıl patronu bulup hediye etmeli senin bileziklerden. Su kutulardan kelepçe de yapılıyor Belkıs abla. En sağlamından yaparım. Hem de canımın içi. Haklısın vallahi, kızı insanlıktan çıkartmış para göz canavar. Poyraz market poşetlerin hepsini yüklendi. Sonra hepsini tek eline topladı. Diğer eliyle sigarasını içiyordu. Poşetleri indirip kaldırarak konuşuyordu. Egzersiz oluyor bana. Bu kasları korumak zorundayım, deyip güldü. Kısmet apartmanına yaklaşmışlardı. Sokağın başında bir ses duyuldu. İncecik, tiz bir ses, bir feryat. Martılar çığlık çığlığa havalandılar, sonra bütün sesler sustu. Belkıs abla, kurban olayım yetiş, kime gideceğimi bilemedim. Öyle yerde yatıyor, öylece yatıyor abla. Doktor bilmem, hastane bilmem. Ölmemiştir değil mi abla? Yol yordam göster abla, Deniz ablamı vurmuşlar. Bağıran, yardım isteyen, nohut pilavcı çocuk Derya'ydı. Kasım Salı sabahı saat 6.45. Her sabah olduğu gibi o sabahta Yusuf, deli divane aşık olup evlendiği karısı Meryem'den önce uyandı. Meryem'i uyurken seyretti biraz, kızıl saçlarının menekşe kokusunu içine çekti. Meryem'in işe gitmesi gerekmese, Yusuf alnından başlardı öpmeye, sonra dudaklarına yapışır, gül kurusu dudaklarının hakkını verir, bıyıklarını upuzun boynuna sürer, biraz aşağı inip eliyle kavradığı o iki dimdik memenin ucunu yoklardı. Meryem'in işe gitmesi gerekmese. Yusuf saçlarını koklamakla yetindi karısının, 5 dakika daha uyusun istedi. Meryem akşam eve erken gelebilirse ve şehrin trafiği enerjisini emmiş olmazsa, bu söylediklerini gece yatmadan yaparlardı belki de. Bir süredir akşamları tek yapabildikleri şey, yemek yerken ve yemekten sonra Meryem ertesi gün için hazırlanırken sohbet etmek ve hemen sonra sarılıp uyumak oluyordu. Bu sabah yiyeceklerini de geceden çıkarmıştı Meryem. Zaten bir gri, bir lacivert, 2 uzun eteği, 3 tane de beyaz gömleği vardı da işe gitmeden her sabah yiyeceklerini ütülüyordu. Kara, kuru, kavruk Yusuf yataktan usulca kalktı, çayın altına suyu koydu, duş alıp tıraş olmak için banyoya girdi. Günaydın böceğim, yine mi benden önce uyandın? Çayı demleyeyim mi derken esniyordu Meryem. 30'lu yaşların ortasında ama 20'lerin başında görünen beyaz tenli, çilli yüzlü, minyon bir kadındı. 1.65 boyunda, ya var ya yoktu. Hayatının tek aşkı, biricik erkeği Yusuf gibi, o da öğretmendi. Yusuf, atama bekleyen Türkçe öğretmeni, Meryem ataması yapılmış bir tarihçiydi. Bu sabah ilk derste, yani yaklaşık 2 saat sonra kavimler göçünü anlatacaktı Meryem. Beya koca resmiyenin torunu, çayı demleyeyim mi diye sorduğun kabahat. Rahmetli nenen yaşasaydı şimdiye çoktan böreği fırından almıştı, diye banyodan seslendi Yusuf gülerek. Meryem'in babaannesi Resmiye Hanım 1950'de 2 çocuğuyla kendini Edirne'de bulmuştu. Bulgaristan o yıl 10 binlerce Türk'ü sınır dışı edip Türkiye'ye göndermiş, trene binerlerken de yanlarına hiçbir eşyalarını almalarına izin vermemişti. Resmiye Hanım genç yaşta eşini kaybetmiş olmaktan dolayı evin tüm işlerini bir başına çekip çevirirdi, açık gözlüydü. Bulgar zinet eşyası dahil hiçbir eşyaya izin yok diyor ama kıyafetlere karışmıyordu. Elde avuçta ne var ne yoksa komşularına satıp çarşıdan en pahalısından 2 kürk almıştı Resmiye Hanım. Büyük kürkü kendi giydi, diğerini 10 yaşındaki kızı Bakiye'ye giydirdi. Edirne'ye varır varmaz ilk iş o 2 kürkü satıp parasıyla küçücük bir tarla aldı. Ev yaptı tarlanın kenarına, 2 çocuğunu doyurdu. Bakiye'yi okula yazdırdı, oğlanı Naim'in tarlaya gönderdi. Resmiye Hanım marifetliydi, Her iş elinden geliyordu. Traktör bile aldılar sonra. Güzel kokulu, meyve şekilli sabunlar yapıp satmayı da öğrendi zamanla. Burada yaşamaya başladıkları yıl, Edirne Çarşısı ve hatta İstanbul, Bulgaristan'dan gelme, siyah kürklerle dolmuştu ama her kürkünü satan, parayı Resmi Hanım gibi akıllı kullanmayı başaramamıştı. Nasıl da özlüyorum Resmiye ninemi, nur içinde yatsın diye iç geçirdi Meryem. Sonra gözü banyodaki kocasına ilişti. Kapıda, hazır ol da elimde peşkirle bekleyip tıraş kolonyunda tutayım istersen. Sahi öyle bir kız olsam beni daha mı çok severdin acaba dedi Meryem öğretmen. Kızar gibi yaptı. Ben seni her haline seviyorum dağ çiçeğim, hem sana hizmet etmekten hoşlanıyorum. Haydi hemen sen de gir banyoya, ben kahvaltıyı hazırlıyorum dedi Yusuf. Meryem yeni tıraş olmuş kocasının yanağına bir öpücük kondurdu. Yusuf zamanı dondurmak, dışarıdaki her şeyi dışarıda bırakmak, bu evde dağ çiçeğiyle bin yıl böyle bu sabahki gibi, şu anki gibi kalmak istiyordu. Sabahların mutlulukla bir ilgisi olmalıydı. Şırnak'ta her sabah annesi Mizgin'in getirdiği taze ekmeğin kokusuyla uyanırdı Yusuf Türkan. Tereyağını sıcacık ekmeğin içine boca edince dört kardeşin en küçüğü olan Yusuf'un ağzı kulaklarına varırdı. En büyükleri inan gelip ensesine vurup elinden alırdı ekmeğini. Evde kovlamaca başlardı. 20 koyunları vardı. Yusuf'la küçük ablası Berivan neredeyse koyunların hepsine birer isim takmışlardı. Büyük ablası Derman onlara kızardı. Yarın kesildiklerinde ağlarsın sonra derdi Derman ablası. Yusuf okula başladı, yıl evlendi, gitti, düğününde kınalı koçlar kesildi. Koyun isimleri kaldı aklında o yıllardan geri. Ekmek kokusu, annesinin kucağı ve bir de silah sesleri. Babasını o doğmadan 3 ay önce aralarından almış olan silahların sesleri. Okula başladı ilk gün adını soran öğretmenini anlamamıştı Yusuf. Oysa evde sıkı sıkı tembihlemişti ablası Berivan. Adın ne demek? Navete Çiğe demek. Yusuf Türkkan diyeceksin. Berivan akıllı kızdı. Kocaman simsiyah gözleri vardı. Zeka fışkırırdı gözlerinden. Ezberi çok kuvvetliydi. Renkli televizyon eve girdiğinde izledikleri ilk dizide görmüştü Perran Kutman'ın canlandırdığı Perihan ablayı. Çok sevmişti. Dizinin jenerik müziği hep aklındaydı. Bu mahallede yaşar bizim Perihan abla. Küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Öğretmeni Berivan'a adını sormuştu ilk derste. Küçük kız Berivan yanıtını verince öğretmeni beğenmemiş olsa gerek sınıfta ona hep Perihan Türkkan demişti. Berivan Perihan ablayı da okulunu da çok sevdiği için yeni ismine hiç itiraz etmemişti. Öğretmenlerin isim konusundaki hassasiyetini biliyordu Berivan. Yusuf'u sıkı sıkı tembihlemesi bundandı. Mizgin Ana büyük oğlu İnan dağa gittiğinde kapattırdı televizyonu. Haberleri izlemek istemiyordu. Onun yanında bir daha uzun zaman televizyon açılmadı. Yusuf ilkokulu bitirdiği yıl Adana'ya göçtüler. Tüm komşuları ve akrabalarıyla beraber. 12 yıl sonra Adana'da Yusuf'un askeri uğurlandığı evde televizyonda Hayat Bilgisi dizisi oynuyordu. Berivan kucağında 6 aylık bebeği kardeşini uğurlamaya geldiği Mizgin Ana'nın evinde pür dikkat Perihan Kutman'ın canlandırdığı Afet Öğretmeni izliyordu. Yusuf'un nişanlısı Meryem müstakbel büyük yorumcusu Derman'dan yemek tarifleri alıyordu. Kahvaltı hazır mı Büyücüğüm diye sordu Meryem. Banyodan çıkmış, kızıl saçlarını havluyla toplamış, iç çamaşırını giymiş, bornozu üzerinde masaya gelmişti. Yusuf, hazır tabii ama böyle üşüyeceksin daha çiçeğim. Hem şohbeni kapattın mı bakayım sen deyip karısına giyecek bir şeyler getirmeye içeri gitti. Banyonun elektrikli şofbeni de kapatacaktı. Kısmet apartmana doğalgaz bağlanalı çok olmuştu ama doğalgaz dairelerin kapılarından içeri girmeyi başaramamıştı. Apartmanda doğalgaz kullanan kimse yoktu. Emrullah ve Belkıs ablanın dairelerinde hala kömür sobası kuruluydu. Poyraz ev sahibi Emrullah gibi sobayı kömür taşımaya üşendiğinde veya faturayı ödeyecek para da varsa elektrikli ısıtıcı kullanıyordu. Yusuf ile Meryem 5 ay önce taşındıkları bu evde ilk kışlarında doğalgaz abonesi olmayı planlıyor, ev sahipleri Emrullah Bey ile de bunu konuşmak istiyorlardı. Henüz evlerinde herhangi bir ısı kaynağı yoktu. Kasım başında özellikle sabah erken ve geç saatlerde daireler soğuk oluyordu. Geride kalan 4 dairede oturan olmadığından apartman iyice soğuk oluyor ve yönetici Emrullah kömür yardımı dağıtan ilk kamyonu durdurmayı başaramadığı için bu ay zor geçeceğe benziyordu. Yusuf karısının en sevdiği tavşanlı pijamasını getirdi ve son olarak bal kasesini sofraya yerleştirip işe gitmek için giyineceksin biliyorum ama üşürsün böyle. Şimdilik bunu giy üstüne. Beslenmene dikkat etmen lazım. Rengin hemen soluyor bak sonra. dedi Biricik aşkına. Sen beni böyle soluk benizli diye almadın mı zaten? Oy, ben senin o soluk benzine kurban olurum. Yusuf, sen de sesi duydun mu? Kıtmış su mu o havlayan? Kıtmış su havlamaz ki normalde, başka köpektir o. Yok yok, o galiba Belkıs ablanın da sesi geliyor dışarıdan. Öğretmen çiftin evi apartmanın giriş katındaydı. Dışarıda olup bitenler çoğu zaman salonda yankılanırdı. Havlayan kıtmış suydu. Emrullah Belkıs ablaya bağırıyor. Kıtmış su da Emrullah'a havlıyordu. Ben anlamam kadın, vereceksin aidat borcunu. Merdivenler de silinmedi zaten. O septik desen her hafta taşıyor. Asansör tamiratı için de para lazım. Asansör için daha önce 50 sefer para topladım be adam. Yok diyorum sana, sana laf yetiştiremem şimdi. Hastaneye gitmem lazım diyorum, çekil önümden. Havlama kıtmış su, telaşlanma kızım. Emrullah amcanın cezasını Allah vermiş zaten. Dişlerini sıktığına değmez. Benim cezam sensin be kadın. Senin yüzünden düşman oldu muhtar bile bana. Adam apartmana ne idüğü belirsiz kim varsa doldurduğunu söylüyor. Hesabını bana soruyor. Muhtara, polise, maliyeye şikayet edeceğim seni. Evini apart olarak kiralıyor diyeceğim. Laftan anlamaz mısın be adam? Hastaneye yetişmem lazım diyorum. İki eski komşu tartışırken lafın ucunun kendisine geldiğini fark eden Nergis girdi araya. Beyefendi, gerçekten hastaneye yetişmeliyiz. Beni kastediyorsanız ben bu hanımın evinde oda kiralamış filan değilim. Tanrı misafiriyim. Dün siz de gördünüz, köpeği getirmek için geldim. Gece kaldım ama Belkıs ablamın günahını almayın. O üç kuruş paraya tamah edecek biri değil. Çok misafirperver bir insan. Genç kız deliksiz bir uyku uyumuş, sabah namazına kalktığında evin içinde telaşla oradan oraya koşturan Belkıs Karaoğlu'nu görmüştü. Siz uyuyamadınız mı, ben rahatsız ettim, düzeninizi bozdum, özür dilerim deyince Belkıs abla birden onu unuttuğunu fark etti. Eve az önce girmiş, ölümlük dirilmek diye sakladığı parasını çinko dikiş kutusundan alıyordu. Çok fena bir şey oldu kızım. Hani bizim Derya'yı anlatmıştım ya sana, pilavını yediğimiz. Onun dünyadaki tek yakını ablası Deniz'i vurmuşlar gece. Komşum Poyraz'la biz hastaneye götürdük kızı. Derya perişan, kız yoğun bakımda. Hastaneye para lazım olursa diye ben eve geldim, dönüyorum. Nergis'in kalbi hızlı hızlı atmaya başladı, o da telaşlandı. Nasıl vurmuşlar, kim vurmuş? Durun ben de hazırlanıp geleyim sizinle. Belki bir faydam dokunur, dedi. Belkıs abla üç kuruş parasını büküp koynuna soktu. Hızla başörtüsünü bağlamaya çalışan kıza dönüp baktı. Kan lazım dediler. Sahi bizimkiler uymuyor, seninki ne? Sıfır RH negatif. Ah şanslı kızmış Deniz. En zor bulunan grupmuş sizinki. Hemen gel benimle, verirsin değil mi kanını? Yeter ki kurtulsun bu kız, veririm tabii abla. Çok üzüldüm, çok. Nergis başka soru sormadı. Kim vurmuş diye yinelemedi, pardesini aldı üstüne. Belkıs abla gece markete giderken üzerine giydiği eşofmanlaydı hala. Eşofmana da kan bulaşmıştı. Size temiz bir şeyler bulalım mı? Kan olmuş her yeriniz, dedi Nergis. Belkıs abla haklısın deyip eşofmanın üzerine Marilyn Monroe baskılı tişörtünü geçirdi. İşte oldu. O değil de kıtmış suyu Meryem'e versem çişe çıkartıp ilgilenir herhalde. Bizim ne zaman döneceğimiz belli olmaz çünkü. Zaten gece de market torbalarını apar topar onlara bıraktık. Bir şey söylemeden diyerek kıtmış suyun kurdelesine uzun mor bir ip bağladı. Üçüncü katı hızla indiler. İkinci katta Poyraz'ın evinden müzik sesi geliyordu. Poyraz'cımın misafiri hala burada anlaşılan. Dur kapıyı çalıp söyleyelim de merak etmesin Poyraz'ı, dedi Belkıs abla. Nergis kapıyı koklayan kıtmış suyu okşadı. Kıtmış su bu kızı giderek daha çok seviyordu. Aç çocuğum aç, Belkıs ben, Poyraz'ın teyzesi sayılırım. Aa, sizi hatırladım, evet dün yolda görmüştük. Nerede kendisi, ben uyandığımda çıkmıştı. Bir arkadaşımızın acil yardıma ihtiyacı oldu gece. Şimdi de biz yanlarına gidiyoruz. Kendisi iyi, yalnız bir notu var. Hayat memat meselesi olmasa seni bırakıp gitmeyeceğini, o dönene kadar evde kalırsan sevineceğini söyledi. Gitmen gereken bir yer varsa bana telefon numaranı vermeni rica etti. Poyraz böyle bir şey söylememişti. Belkıs abla, çok sevdiği genç adamı mutlu ettiğini düşündüğü misafir kaybolup gitmesin istiyordu. Mert ne olup bittiğini anlamamış, daha da tam olarak kendine gelememişti. Ne zaman döner diye sordu. Üzerinde Poyraz'ın kendisine biraz kısa gelmiş yeşil kaza ve kuru kafalı donu vardı sadece. Bunu fark edip kusura bakmayın, buyurmaz mısınız içeri, ben de altıma bir şeyler giyeyim, dedi. Yanıtı Nergis verdi. Bizim gitmemiz lazım. Sizin aceleniz yoksa kalın burada biraz. Arkadaşınızı öğlene kadar göndermiş oluruz herhalde. Mert köpeği görünce heyecanla atıldı. Ay ne tatlı bir şey bu. Tamam tamam, bir yere gitmiyorum ben. Bunu da mı götüreceksiniz yanınızda? Buraya bırakın isterseniz. Adı ne bunun? Yok sağ ol çocuğum, sen kal burada. Kıtmış su onun adı. Sen yüzünü yıka, kendine gel. Alt katta bizim Meryem'le Yusuf var. Onlara sorayım. Yusuf'un işi yoksa o bakar birkaç saat kıtmır suya. Sen çişe çıkarsan kıtmır suyu içeri giremezsiniz bir daha. Anahtar Poyraz'da. Haydi tutma bizi çocuğum, acelemiz var. Haydi Nergis'ciğim gidelim, dedi Belkıs abla. Poyraz'ın misafiri gidince değildi belli ki, rahatladı. Merdivenlerden hızlı hızlı indiler. Poyraz'ın misafiri gidici değildi belli ki, rahatladı. Merdivenlerden hızlı hızlı indiler birinci kata, Meryemlerin evinin önünde Emrullah önlerini kesene kadar. Meryem'le Yusuf bağırışmaları duyup kapıya çıktılar. Apartmanları taşındıkları ilk günden beri Belkıs ablayı çok sevmişlerdi. O gün eşyaları yerleştirirken en çok o yardımcı olmuştu. Geçen de nereden bulduysa bulmuş, iki kase aşure getirip bırakmıştı Belkıs Karaoğlu bu genç çifte. Meryem atıldı. Günaydın Belkıs abla, hayırdır, bir sorun mu var? Gece de ilgilenemedik, kusura bakma, öyle apar topar gittiniz. Torbaların içine bozulacak gibi olanları dolaba yerleştirdim ben. Ne zaman istersen gel al. Yusuf evde daha. Günaydın ciğerparem, acelesi yok torbaların. Dursun zahmet olmazsa biraz daha. Gece anlatamadık telaştan. Bizim Derya'nın ablasını hastaneye yetiştirdik. Şimdi de oraya gidiyoruz. Emrullah Bey Hazretleri izin verirse. Emrullah, nereye giderseniz gidin, geri döndüğünüzde çatır çatır alırım alacağım, haberiniz olsun, deyip kendisine havlayan Kıtmırsu'nun yanından hızla geçip uzaklaştı. Kıtmırsu sustu. Nergis'in pardesünü yalamaya başladı. Yeniden okşanmak istiyordu. İkinci kattan müzik sesi yükseliyordu. Sezen Aksu söylüyordu. Yaktılar Halim'imi, yaktılar, ah Halim'imin seyrine baktılar. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 56.